Ayrım 28, son tanık Glenn Mead, sayfa 322. 63. kısım, Tennessee. İyi haber, kanamanız durdu. Kan ve idrar örnekleriniz de iyi. Ancak... Doktor elindeki çizelgeleri indirdi. Genç kadına daha ciddi baktı. Karla midesinin derinliğinde bir sızı hissetti. Yolunda gitmeyen bir şey var. Bana o patlamadan bahsetmenizi istiyorum hanımefendi. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Doktor ellerini açtı, omuz silkip kollarını kavuşturdu. Anlatabileceğiniz her şeyi. Önemli mi? Olabilir. Kocam öldü. Doktor belli belirsiz şaşırarak kavuşturduğu kollarını yanına sarkıttı. Buna gerçekten çok üzüldüm. Bunlar neden önemli doktor? Sizi tıbbi olarak kim gördü hanımefendi? Mount Sinai'deki doktorlar. Doktorun sol kaşı kalktı. İyi hastanedir, yaptıkları işi bilirler. Ters bir şey mi var, lütfen söyleyin. Doktor içini çekti, gözlüğünü çıkardı. Gözlerini birkaç saniye boyunca baş ve işaret parmaklarıyla ovuşturdu. Kanama geçirdiniz, küçük bir kanama. Hamileliğin herhangi bir aşamasında görülebilecek bir kanama. Görüldüğü zaman hep kaygı neden olur. Bebeğim iyi olacak mı? Kanamanızın ciddi bir anlamı olabilir, hiçbir önemi de olmayabilir. Başka bir sorun yaşamadan hamileliğinizin sonuna erişebilirsiniz. Ama şimdi çocuğunuzu düşürmemenize çalışmak mecburiyetindeyiz. Nasıl? İlaç tedavisi ve dinlenmeyle, her türlü efor yasak, sizi pamuklara sarmamız gerekiyor. Ne süreyle? Bir hafta, en azından hafta sonuna kadar. Ben burada o kadar kalamam, imkansız.
Demek meşgul bir hanımsınız.
Evet.
Sizi buraya getirdikleri an dikkatimi ne çekmişti biliyor musunuz? Endişeden yarı ölü görünmeniz dışında demek istiyorum.
Ne çekti?
Bitkindiniz, aşırı gergindiniz. Bir an elindeki çizelgeye baktı. Kan basıncınız da biraz yüksek. Son günlerde canınızı sıkan bir şey oldu mu? Anlatmak isteyeceğiniz herhangi bir şey?
Yok.
Emin misiniz?
Evet.
Belki de sizi geren bir şey. İstemiyorsanız bana bütün ayrıntıları anlatmayabilirsiniz. Uzun saatler çalıştınız ya da çok seyahat ettiniz mi?
Sanırım bunların hepsinden biraz...
Ne derler biliyor musunuz? Otopsilerde stres ve yorgunluk görülmez.
Gözlüğünü yeniden burnuna yerleştirdi.
Hamilelikte stres sizinki gibi kanamalara neden olabilir. Gerçekten ayaklarınızı kaldırıp rahatlamanız bu yüzden gerekli. Ziyaretçi yok, sadece istirahat. Sizi buraya getiren adam, adı Ronnie Kilgore değil mi?
Onu tanıyor musunuz?
Onun marinasından balığa çıkarım. Hamile olduğunuzu biliyor mu?
Evet, arkadaşımdır, marinasında kalıyorum.
Ronnie'ye istirahat etmenizi istediğimi ve sizi izleyeceğimizi anlatırım.
Onunla birkaç dakika baş başa konuşabilir miyim?
Elbette ama istirahat hakkında söylediklerimi unutmayın.
Göz kırptı.
Sizi tatilin keyfini çıkaran bir hanıma döndürmeye çalışalım. Bundan böyle yamaç yürüyüşü yok, atıcılığı da unutabilirsiniz.
Neden?
Gürültü, hava basıncı, özellikle de büyük çaplı bir tabancayı ateşlediğiniz zaman vücudun maruz olduğu sarsıntı.
Sizce bebeğimi zamanında doğurabilecek miyim?
Öyle umuyorum.
Genç kadının kolunu okşadı.
Ama yeni riskler almanızı istemiyorum, anlaştık mı?
Bosna Hersek. Hiçbirinin anlamı yoktu, hiçbirinin. Saraybosna'ya dönmek için dağ yolundan inerken Kelly'nin aklı iyice karışmıştı. Mila Şavik çocukla babasını manastıra götürüyor. Ardından günler sonra elinde ilaç ve tıbbi malzemeyle çıka geliyor. Katil Şavik kurtarıcı olmuş. Başkalarının hayatını kurtarmak için kendininkini tehlikeye atıyor. Akıl alır gibi değil. Merhamet gösterisinde bulunan gaddar bir savaş suçlusu. Kelly'nin kafası karışıktı. Carla Lane'in de kafasının karışacağı kesindi. Hızını düşürdü, telefonunu çıkarmak için ceplerini yokladı. Uluslararası numarayı arayıp buldu, çağrı tuşuna bastı ve saniyeler sonra Carla Lane'in otomatik mesajını duydu.
''Mrs. Lane, ben Sean Kelly. Bu mesajı alır almaz beni aramanız mümkün mü? Size vermek istediğim çok ilginç bilgiler var. Ve Mila Shavik en son kiminle görülmüş biliyor musunuz? Luca ve...''
Arkasından hızla yaklaşan otomobilin motorunun kükrediğini işitti. Dikiz aynasında mavi bir şimşek gördü. Araba Renault'a çarptı. Kelly'nin vücudu şiddetle sarsıldı. Direksiyon hakimiyetini sadece bir saniye kaybetmesi yeterli oldu.
Renault demir gürültüleri ve kıvılcımlarla yol kenarındaki korkuluğa çarptı. Tanrım, hayır! Araba korkuluğu parçalarken Kelly bir çığlık daha attı. Bir an havada süzüldüğünü hissetti. Sonra Renault'un burnu mide bulandıracak gibi aşağıya döndü, derin yarığın kenarına çarptı ve turuncu bir ateş topu haline geldi. 64. kısım, Tennessee. Bunu bana daha önce neden söylemedin? Önemli olacağını düşünmedim. Carla, 10 haftalık hamilesin, bunun önemi yok mu? Bebeğime zarar vermeyi düşünmedim. Bana kalırsa aşırı stresten, öfkeyle nefret gözlerimi kör etti. Luca'yı bulma umutsuzluğu da öyle. Ama şimdi durumu biliyorsun.
Evet.
Buna rağmen yine de devam edecek misin?
Ronnie, görmüyor musun? Luca benim içimde asla iyileşmeyecek bir yara gibi.
Ne gördüğümü söylememi ister misin?
Ne?
Şeytanla derin mavi deniz arasında kalmış bir kadın.
Dipnot, İngilizce'de istenmeyen iki durum arasında kalan kişiyi ifade eden bir deyim. Between the Devil and the Deep Blue Sea, yayıncının notu.
Carla cevap vermedi. Genç kadının gözlerinin ve dudaklarının çevresindeki gerginliği görünce onun duygularını gemlemeye çabaladığını anladı.
Ya Angel? Ondan hiç haber almadım.
Pekala, bir daha kanama olmayacağını varsayarsak yarın hastaneden çıkacak ve New Jersey'ye gideceksin. Planın bu mu?
Evet.
Ya sonra?
Bilmiyorum. Angel'a ulaşmaya çalışacağım. Shavik'in evini bulmaya çalışacağım.
Yüzünden korku akıyor.
Tabii korkuyorum.
Ve seninki plan falan değil, son arzu.
Daha iyi bir plan yaparım. Sadece zamana ihtiyacım var. O da bende yok.
Doktor en az bir hafta dinlenmen gerektiğini söyledi.
Burada o kadar kalamam Ronnie. Bebeğimi ne kadar korumak istesem de bu fırsatın kaçmasına göz yumamam. Zaman bizden yana olmayabilir. Angel sadece azıcık bir süremiz kaldığını söylemişti. Oysa o süre azalıyor, belki de yok oluyor.
Başını kaldırıp Ronnie'ye baktı. Luca'ya ne olduğunu öğrenmeden yaşamaya devam edemem. Burada ne kadar kalacaksın?
Kendimi nasıl hissedeceğime bağlı.
Luca ile bebeğin arasında bir seçim bu. Gerçekten de bu ikisinin arasında kaldın değil mi?
Şu anda bunu düşünmek istemiyorum.
Ronnie Carla'nın dudaklarının titrediğini gördü. Carla, Shavik'in karşısına çıkacak fizik gücüne bile sahip değilsin.
Kendimi daha iyi hissediyorum.
Hastanedesin, tedavidesin, öyle kalman gerek.
Bu saçmalığı kesecek misin?
Ne düşünüyorum biliyor musun? Bazen hala o tecavüz kampından canlı kurtulmayı başaran inatçı, kararlı 10 yaşındaki kız gibisin değil mi?
Yani?
Anlamıyorsun değil mi Carla? Sence işler sarpa sararsa ne olur?
Ronnie, lütfen şu anda bunları dinlemek istemiyorum.
Eminim istiyorsun. Shavik ve arkadaşlarına seni bırakacaklarını, gidebileceğini mi sanıyorsun? Pekala, o zaman bebeğine ne olacak?
Carla gözlerini Ronnie'ye dikti.
Luca'ya geri döneceğime söz verdim. Emniyette olacağına söz verdim. Bu benim sözlerimi tutabilmem için tek fırsat olabilir. Ona borcum var.
Adam cevap vermedi. Ne oluyor, yoksa bana yardım etme kararını mı değiştirdin Ronnie? Samimi tavsiye mi duymak ister misin?
Bu evet mi demek yoksa hayır mı?
Kafam allak bullak oldu. Belki de hamile olman aklımı başıma getirdi. Karnındaki bebeğin hayatını düşünmen gerektiğini anladım.
Düşünmediğim bir an yok ki. Peki ama ya Luca'nın hayatı?
Hayatta olduğundan emin bile değilsin. Kardeşinin anısını küçümsemek istemem. Ama Luca geçmişte kaldı. Şimdiye ait olan bebeğin. Bunu bir düşün.
Genç kadın ağzını açmadı. Ronnie gitmek üzere döndü. Regan dışarıda, seni yoklamaya geldi.
Söyledin mi ona?
Sadece hamile olduğunu.
Ne dedi?
İhtiyacın olduğu zaman burada olacak. Bana bir iyilik yapar mısın?
Nedir?
Söylediklerimi iyice düşün. Nefretinden kurtul. Shavik ve onun gibileri öldürme tutkundan sıyrıl.
Yapamam.
Ronnie koridora çıktı. Regan plastik bir fincandan kahve içerek koridora arşınlıyordu.
Nasıl?
Kanama durmuş. Doktor dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ya bebek?
Hala iyi.
Sen iyi misin Ronnie?
Neden sordun?
Kafan karışıkmış gibi, hatta öfkeli görünüyorsun.
Şimdilik Carla'ya göz kulak olabilir misin?
Senin gitmen mi gerekiyor?
Knoxville'den alacağım malzeme var. Gece geç saate kadar dönmem. Daha önce Josh'u görmek istiyorum.
Ben ayrılırken iyiydi. Keyfinin yerinde olmasına gayret ederim. Sen git yapacaklarını yap.
Teşekkürler.
Tüm gece uyumamış gibisin. Senin de biraz dinlenmen gerekirdi.
Sonra.
Canını özellikle sıkan bir şey mi var?
Cevap vermedi. Gitmeye davranırken Reagan elini kolunun üzerine koydu.
Hey büyük birader, seninle Carl arasında ne var bakalım?
Ne demek istiyorsun?
Her gün atış talimi yapmak, bütün günü birlikte geçirmek nedir, neler oluyor?
Bir şey olduğunu kim söylüyor?
Ben aptal değilim. Son 4 yıl boyunca kadınlarla geçirdiğin zamanın çok daha fazlasını kamyonetine ayırdın.
Ne olmuş?
Sanki birden canlanmış gibisin. Akşam yemeğinde ona nasıl baktığını gördüm. Gözlerinde şimdi yine aynı bakış var.
Ne bakışı?
Kaygılısın, onu çok düşünüyorsun, yalan mı?
Reagan, kadın daha yeni kocasını toprağa verdi.
Bu senin kabahatin değil, üstelik soruma da cevap vermedin.
Ronnie şapkasını başına geçirdi. Adımını atmaya hazırlanırken Reagan kolunu cimdikledi.
Ronnie Kilgore'un yeniden bir kadına ilgi duyduğunu hiç göremem sanıyordum. Bu iyi bir şey, öyle değil mi Ronnie?
Kapı birkaç dakika sonra yeniden açıldı ve eşikte doktor belirdi. Carla'nın tansiyonuyla nabzını kontrol etti. Tansiyonunuz hala yüksek, nabzınız da öyle. Ne hissediyorsunuz?
Sanırım iyiyim.
Hamilelere uyku ilacı vermeyiz. Ama size tansiyonunuzu düşürecek bir şey vereceğiz. Bitkinsiniz, onun için uyuyacağınızdan eminim.
Doktor, gerçekten burada bir hafta kalamam.
Daha uzun da olabilir, daha kısa da. Her şey durumunuza bağlı.
Nasıl?
Yatağın ayak ucundaki çizelgeye bir şeyler yazarken, insan vücudu öngörülemez bir makinedir dedi. İnsanın aslında ölmesi gereken günden çok sonra bile işlemeyi sürdürür. Bazen de en sağlıklılar bile düşüp ölebilir. Yarım bir tebessümle çizelgeyi yatağın ayak ucuna astı. Ölüm tehlikesi içinde olduğunuzu ima etmiyorum. Basit bir ifadeyle her şey Tanrı'nın elinde. Siz de öyle. Yine de o eli bu tarafa çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu arada dışarıda bekleyen bir hanım var. Ronnie'nin kardeşi. Ona eve gitmesini, sizin bir süre uyuyacağınızı söyledim.
Doktor kapıyı usulca kapayarak çıktı. Kapı yeniden açıldığında hemşirenin elinde bir bardak suyla birkaç hap vardı.
Carla hapları yuttu, üzerine de suyu içti. Hemşire çıkıp gitti, biraz sonra da Carla bitkinliğine yenik düştü. Kendini uykuya teslim etmeden önce gördüğü son şey, bir kar perdesinin ardından ona bakan Luca'nın yüzüydü.
65. Kısım. Ronnie bungalova girdiğinde hava neredeyse karanlıktı. Koridorda müzik sesi duydu ve Josh'u yatağının üzerinde uyuyor, tekerlekli sandalyesini de yatağa dayalı buldu. Çocuğun başı yastıktaydı, ağzı yarı açıktı. Çarşafta ayaklarının dibinde dertop olmuştu. Oğlunun üzerinde hala tişört ve eski bir Dockers şort vardı. Televizyonda MTV açılmış, sesi kısılmıştı. Uzaktan kumandanın düğmesine basarak televizyonu kapattı. Çarşafı düzeltip Josh'un üzerine örttü. Bir sandalye çekip oturdu. İçini çekerek eğildi. Oğlunun saçlarını okşadı. Yatağın hemen yanında duvardan çıkan ve eğilerek yere dönen bir destek borusu vardı. Josh tekerlekli sandalyeden kalkmayı daha uzun zaman önce öğrenmişti. Odanın duvarları herhangi bir normal çocuğunkiler gibi posterlerle kaplıydı. Rock grupları, beyzbol oyuncuları, bir de adını bir türlü hatırlayamadığı dolgun vücutlu güzel bir Hollywood yıldızı. Raflar çoğu çocukluktan kalma şeylerle tıka basa doldurulmuştu. Bir dizi eski DVD ve oyun, Toy Story'den bir Woody kovboy şapkası, bir de plastikten sırıtkan bir Buzz Lightyear, Monsters Incorporation'dan tüylü kahramanlar. Josh'un diğerlerinden başlıca farkı da buydu. Yaşıtı erkekler böylesi çocukça şeyleri uzun zaman önce atmışken Josh bunlardan ayrılamıyordu. Hiçbirini atamadığı için garaj eski oyuncak kutularıyla doluydu. Sanki annesinin hayatta, annesiyle babasının birlikte oldukları geçmişinin mutlu dönemi, çocuklukta her şeyin berrak ve parlak, mutlu ve güvenli olduğu o çağı tekrar yaşamak istediği bir düşmüş gibi. Oğlu raflarda hala hep birlikte çektirdikleri fotoğrafları tutuyordu. Josh, Annie ve kendisi. İkisi Josh daha bebekken annesiyle çekilmişti. Birlikte geçirdikleri ilk tatilde Myrtle Beach'te gülümseyen annenin kucağında uyuyakalmıştı. Rıhtımda çekilen başka bir resimde Josh 5 yaşında annesinin elini tutmuş, güneşten ikisi de gözlerini kısmış, Annie pek mutlu görünmüyor. Ronnie'nin yeniden Afganistan'a gönderildiği yıl. Oğlunun bacaklarına, daha doğrusu bacaklarından geri kalanlara, doktorların ezilmiş dokularla parçalanmış kemiklere yeniden biçim vermek, en azından eksiksiz bir vücut görüntüsü kazandırmak için ellerinden geleni yaptıkları yara izi ve buruşuklarla kaplı cilde baktı. O anda kendini bir suçluluk dalgasının altında boğulur hissetti. O duygu hiç azalmayacaktı. Dua ettiği gibi hiç sönmeyecekti. Karısıyla oğlunu bırakmış, orduyla ülkesini ilk sıraya koymuştu. Josh bir daha asla yürüyemeyecekti. Yürüyemeyeceğini kabullenmişti. Bir mucize tedavi, her şeyi eski durumuna getiren bir Lourdes ziyareti de olmayacaktı. Dipnot: Katoliklerin haç ziyareti yaptıkları Fransa'nın güneybatısındaki kutsal bir şehir. Yayıncının notu: Artık istediği tek şey oğlunu elinden geldiğince koruyacak, ona kendine bakmasını öğretecek kadar uzun yaşamaktı. Josh hastaneden taburcu edildiği zaman ona katı davranmıştı. Bir eğitim çavuşu gibi onu fiziksel olarak imkansız şeyler yapmaya zorlamış, tek başına kalacağı güne hazırlamak amacıyla oğlunun gövdesinin güçlenmesi için bir dizi jimnastik borusu yerleştirmişti. Saatlerce süren idmanlardan sonra bitkin oğlunu yatağa taşıdığı, uykuya yatırdığı günler vardı. O günler gözlerini yaşartırdı. Bazı günler uyurken Josh'un yüzü küçük bir kızı andırırdı. Bu yüz Ronnie'nin hiç unutamadığı bir yüzdü. Çocuk annesine o kadar benziyordu ki. Aynı manolya cilt, aynı ince sarı saçlar ve aynı dolgun dudaklar. Gözlerini yumduğunda onunla Annie ile eprimiş düz ayakkabılar ve bazı yerlerini beceriksizce diktiği rengi solmuş basma elbise giymiş 17 yaşındaki kızla Gatlinburg'daki ilk tanışmalarını hatırlıyordu. Annie her zaman ruh gibiydi. Onu korumak istemesinin bir nedeni de buydu. Tıpkı Josh'u korumak istemesi gibi. Onu Carla'ya çeken aynı koruma içgüdüsü olabilir miydi? Carla için bir şeyler hissediyordu fakat adını koyamıyordu. Aşk değildi. Aşk olması için daha çok erkendi. Üstelik zamanlama da bütünüyle yanlıştı. Ama genç kadında savunmasız, kayıp bir şey, yanına gidip rahatlatmak isteyecek kadar derin, açık bir yara seziyordu. Ronnie gibi Carla da yas ve suçluluğun taşınacak en ağır yük olduğunu öğrenmişti. Şimdi Josh'a bakarken ıstırap çekiyordu. Eğildi, yanağını öptü, Josh kımıldadı, belli belirsiz homurdandı, elleri başının altında yeniden uykuya daldı. Verdiği sözden geri dönmekten nefret ediyor, sözüne sadık olmasıyla övünüyordu. Ama Josh'un ona ihtiyacı vardı, her zaman ihtiyacı olacaktı. Biraz daha zaman olsa daha eli yüzü düzgün bir plan yapabilirlerdi. Ama artık öyle bir lüksleri de yoktu. Göründüğü haliyle yolun üzerinde sayısız engel dikiliyordu. Şabik gibilerinden korkmuyordu. Fakat bu haliyle Carla'nın planında elle tutulur bir yan görmüyordu. İkisinin de ölümüne sebep olmasının dışında. Josh'a bunu yapamazdı. Ona bir daha acı çektiremezdi. Carla'yı ne kadar korumak isterse istesin, Josh'u korumak isteği daha güçlüydü. Ve zaten başka türlüsü de olamazdı. Bunu Carla'ya anlatması gerekiyordu. Kalktı, kapıya yürürken ışığı söndürdü ve gölgeli loşlukla oğlunun uykudaki yüzüne son bir kez baktı. İşin özü, neredeyse hiç tanımadığı bir kadın için oğlunu öksüz bırakma tehlikesine atılamayacaktı. Carla artık kendi başınaydı. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 333.